Ayrım 24.
8. kısım Isparta hayatı. 1950'den sonra. Üstad Said Nursi Afyon hapishanesinden 1949'da bir Eylül sabahı tahliye edildi. İki komiser arasında faytonla bir eve geldi. Yanında hizmetine bakan talebeleri de vardı. Üstadın Afyon hapsinden sonraki hayatında ve hizmet-i nuriyesinde şu surette bir inkişaf görünür. Bu tarihe kadar üstad, evinde, geceleri hiç kimseyi bulundurmazdı. Akşamdan ta kuşluk vaktine kadar kapısı kilitli olarak kalırdı. Afyon hapsinden sonra ise, sadık talebelerinden bazıları hususi hizmetinde kaldı. Üstadın odası daima ayrı idi. Ancak bir hizmet olduğu vakit yanına gelinebilirdi. Afyon hapsinden sonra üstad, kendi tabirince bir nevi üçüncü Sait olarak görünüyordu. Çünkü bundan sonra hizmet-i nuriye başka safhalarda tezahür edecekti. Külli bir inkişaf olacaktı. Üstadın hizmetine koşan ve nur hizmeti için yanına gelenler bilhassa mektepli gençlerdendi. Rahmet-i ilahiye Afyon hapis musibetini çok cihetlerle rahmete çevirmişti. Bir vecih rahmet şu idi. Mahkeme günlerinde muhtelif vilayet ve kazalardan gelen nur talebeleri birbiriyle tanışarak hem üstad hem Risale-i Nur hem hizmet-i nuriye hususunda malumat sahibi olurlar ve uhrevi ve imani olan ve rızay-ı ilahi uğrundaki nurdan kopup gelen samimi bir uhuvvet ile bir kuvve-i maneviye elde ederlerdi. Mahkeme günleri üstad ve talebelerinin kahramanlar kafilesi olarak saf halinde mahkemeye gelişleri, müminlerin kalplerinde Allah için sonsuz bir muhabbet ve yakınlığa vesile oluyordu. Bu mahkemeler, İman ve İslam davasına hizmet için medar-ı teşvik hükmüne geçiyordu. Din düşmanlarının ramına olarak bu musibet, Risale-i Nur hizmeti imaniyesini deruhte edecek ve onunla gayi hayat edecek fedakarları, kahramanları netice verdi. Yeni ve münevver nur talebeleri meydana çıktılar. Hapisten tahliyeden sonra, üstadın evinin kapısı önünde bir iki polis daimi nöbet bekler ve yanına kimseyi sokmazlardı. Zaten hapis müddetince halka dehşet verecek şekilde yalan yanlış propagandalarla Bediüzzaman'ın imha edileceği gibi haberler etrafa yaydırılmıştı. Üstad Afyon'da iki ay kadar ikametten sonra Emirdağ'a geldi. Emirdağ'ında birçok Risale-i Nur talebeleri vardı. Oradaki Hizmet-i Nuriye'yi bu talebeler ifa ettiler. Afyon hapsinden sonra Hizmet-i Nuriye nasıl cereyan etti? Isparta'da teksir makinesiyle nur mecmualarının neşrine devam ediliyordu. Üstad yine adeti veçile, tashihat ile meşguldü. Yalnız hapisten sonra hizmet-i nuriye birkaç kısma inkısam etmişti. Yalnız teksir ile ve el yazısıyla neşre münhasır olmuyordu. Bu zamanlardaki hizmet safhaları şu suretle ifade olunabilir. 1. Muhtelif vilayet, kasaba ve köylerdeki nur talebeleri, bulundukları muhitlerinde nurları okumak, yazmak, okutmak ve neşrine çalışmak. 2. Isparta ve İnebolu'da teksir makinesiyle nur risalelerinin mecmualar halinde teksiri ve etrafa neşri. 3. Ankara ve İstanbul'da muhtelif halk tabakaları arasında hususan üniversite ve diğer mektep talebeleri, gençler, memurlar ve hanımlar arasında nurların yayılması, okunması Risale-i Nur davasına çokların yakın manevi alakaları, bunlardan halis fedakarlar ve iman hadimlerinin çıkması, nur-i imanın bu iki büyük merkezde hararetle inkişafı. 4. Kitapların iadesi ve yeniden bazı yerlerde nurlara ve talebelerine ilişmek, dolayısıyla resmi makamlarla münasebet. Risale-i Nur'un, vatan ve milletin, nesli âtinin saadetine vesilesi cihetinin duyurulması, İspat edilmesi, yeni Türk hükümetinin, Kur'an'ın bu yeni ve ekmel nuruna takdirle bakması, en modern neşir vasıtasıyla hem Anadolu'ya, hem âlem-i İslam'a ve insaniyete duyurulmasının temini. 5. Şark vilayetlerinde Risale-i Nur'un intişarı. İşte Said Nursi, Afyon hapsinden tahliye edilip, Emirdağ'a geldiği zaman, nazarındaki hizmet safhaları bu suretteydi. Ve merkezi hükümetle de hizmet itibariyle alakadardı. Bu zamana kadar nur hizmeti ancak risalelerin yazılıp çoğaltılmasına münhasırdı. Üstad ta Barla'dan beri daima has talebeleriyle nurların neşrine çalışanlarla görüşmüş, onları hizmetlerinden dolayı tebrik ve teşcih etmişti. Bu tarihten sonra mektepliler ve memurlar nurlara müteveccih oldular. Nur hizmetini hayatlarının gayesi addeden ve bu hizmetle vatan, millet ve İslamiyete en büyük faydayı temin eden talebeler meydana çıkarak hizmete başladılar. Afyon Mahkemesi'nin Risale-i Nur'u müsadere kararını mahkeme-i temyiz esastan bozdu. Bozma kararında ileri sürdüğü sebeplerden birisi, kararnamede suç unsuru gösterilen risalelerin, Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat eden eserlerden olup olmadığının zikredilmediği, şayet beraat edip iade edilen eserlerdense, kararın yanlış olacağı, hem temyizin tasdikinden geçip, kaziye-i muhkeme haline gelen bir davanın, yeniden taht-ı muhakemeye alınışının kanuna uygunsuz olduğudur. Temyizin bozma kararından sonra, Afyon'da tekrar duruşma başladı. Bu şekilde mahkeme devam ederken, iktidarı ele alan Demokrat Parti hükümeti, umumi af ilan etti. Afyon Mahkemesi de, af kanununun daire-i şumulüne girdiği için dosya ortadan kaldırıldı. Haşiye: fakat mahkeme heyeti, Risale-i Nur eserlerinin beraatına karar vermedi, müsaderesine karar verdi. Bu karar 1956 tarihine kadar devam etti. Mahkeme iki defa Nur risalelerine müsaadere kararı verdi. Temyiz Mahkemesi bu iki kararı da bozdu. Afyon Mahkemesi temyizin kararına uyarak Nurların beraatına karar verdi. Bu sefer temyiz usulde noksanlık yüzünden bozdu ve eserlerin Diyanet İşleri'nce tetkikini istedi. Diyanet İşleri müşavere kurulunca bütün eserler tetkik ettirildi. Neticede Nurların hakikatını bir derece belirten bir rapor verildi. Ehl-i Vukuf'un mezkür raporuna istinaden Afyon Mahkemesi Haziran 1956 tarihinde ittifakla Nurların beraatına ve serbestiyetine karar verdi. Karar kat'ileşti. Artık bu tarihten sonra merkezi hükümette Risale-i Nur mecmuaları matbaalarda tab edilmeye başladı. Afyon hadisesi başlamadan evvel Diyanet İşleri Reisi Ahmet Hamdi Said Nursi'den iki takım Risale-i Nur eserlerini, bir takımını Diyanet İşleri Kütüphanesi'ne koymak, bir takımını da şahsına alıkoymak için istemişti. Fakat hapis hadisesi çıktı, gönderilemedi. Üstad, hapisten sonra Emirdağ'a geldiği vakit, evvelce hazırlanan iki takımı tahsiye ederek Ahmet Hamdi'ye gönderdi ve aşağıdaki mektubu kendisine yazdı. Muhterem Ahmet Hamdi Efendi, bir hadise-i ruhiyemi size beyan ediyorum. Çok zaman evvel, zatınız ve sizin mesleğinizdeki hocaların, zarurete binaen, ruhsata tabi ve azimet-i şeriyeyi bırakan fikirlerine, benim fikirlerim muvafık gelmiyordu. Ben, hem onlara, hem sana hiddet ederdim. Neden azimeti terk edip ruhsata tabi oluyorlar diye, Risale-i Nur'u doğrudan doğruya sizlere göndermezdim. 3-4 sene evvel kalbime, size karşı tenkitkârâne bir teessüf geldi. Birden ihtar edildi ki, bu senin eski medrese arkadaşların olan başta Ahmet Hamdi gibi zatlar, dehşetli ve şiddetli bir tahribata karşı, ehvenüşşer düsturiyle bir kısım vazife-i ilmiyeyi, mukaddesatın muhafazasına sarf edip, tehlikeyi 4'ten 1'e indirmeleri, onların mecburiyetle bazı ruhsatlarına ve kusurlarına inşallah kefaret olur diye, kalbime şiddetle ihtar edildi. Ben dahi sizleri ve sizin gibilerini, o vakitten beri yine eski medrese kardeşlerim ve ders arkadaşlarım diye hakiki uhuvvet nazarıyla bakmaya başladım. Onun için, benim bu şiddetli tesemmüm hastalığım vefatımla neticelenmesi düşüncesiyle, nurlara, benim bedelime hakiki sahip ve hami ve muhafız olacağınızı düşünerek ve 3 sene evvel, sizin ısrarla bir takım Risale-i Nur'u istemenize binaen vermek niyet etmiştim. Şimdi, hem mükemmel değil, hem tamamı değil, Nur şakirtlerinden 3 zatın 15 sene evvel yazdıkları bir takımı, sizin için, şiddetli hastalığım içinde bir derece tahsiye ettim. Bu 3 zatın kaleminin, benim yanımda 10 takım kadar kıymeti var. Senden başka bu takımı kimseye vermeyecektim. Buna mukabil, onun manevi fiyatı 3 şeydir. Birincisi, siz, mümkün olduğu kadar, Diyanet riyasetinin şubelerine, mümkünse eski harf, değilse yeni harfle ve has arkadaşlarımdan tashihe yardım için birisi başta bulunmak şartıyla memleketteki Diyanet riyasetinin şubelerine 20-30 tane teksir ederek göndermektir. Çünkü harici dinsizlik cereyanına karşı böyle eserleri neşretmek Diyanet riyasetinin vazifesidir. İkincisi, madem nur risaleleri medrese malıdır, siz de medreselerin hem esası, hem başları, hem şakirtlerisiniz. Onlar sizin hakiki malınızdır. Üçüncüsü, tevafuklu Kur'anımız mümkünse fotoğraf matbaası ile tabedilsin ki tevafuktaki lem'ay-i icaziye görünsün. Said Nursi. Bediüzzaman Said Nursi'nin ve talebelerinin 1950'den sonra yazdığı mektuplardan bazıları. Demokratların ezan-ı Muhammediyi Arapça olarak okunmasına müsaade etmeleri dolayısıyla yazılan bir hasbihal. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela hem sizin hem bu memleketin hem alemi İslam'ın mühim bayramlarının mukaddemesi ve bu memlekette şair-i İslamiye'nin parlamasının bir müjdecisi olan ezan-ı Muhammedi'nin kemal-i ferahla on binler minarelerde okunmasını tebrik ediyoruz. Ve 80 küsur sene bir ibadet ömrünü kazandıran Ramazan-ı Şerif'teki ibadet ve dualarınızın makbuliyetine amin diyerek rahmet-i ilahiyeden her bir gece-i Ramazan bir Leyle-i Kadir hükmünde sizlere sevap kazandırmasını niyaz ediyoruz. Bu Ramazan'da şiddetli zafiyet ve hastalığımdan tam çalışamadığımdan sizlerden manevi yardım rica ediyorum. Said Nursi. Bismihi Sübhane. Âlem-i İslam merkezlerindeki mübarek Müslüman kardeşlere, sizleri bütün ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Eserleriyle fuhul-i ulemanın ve fuhul-i müfessirinin en yükseği olan Bediüzzaman Hazretlerine kıymettar ve mübarek bir mücahit alim tarafından yazılmış olan bir tebriki takdim etmiştik. Bediüzzaman Hazretlerinin bizlere yazdığı cevabi mektuplarında o kıymettar Binazir Üstad Bediüzzaman Hazretleri sizleri binlerle tebrik etmiş ve Anadolu'da Kur'an ve iman kahramanlarının halefleri olan nurcularla Arabistan'daki Hakikat-ı Kur'aniye'ye müteveccih İslamları iki kardeş olarak Hizbül Kur'an'ın dairesi içinde çok saflardan iki mütevafık ve müterafık saf teşkil ettiklerini müjdelemiş ve o mümin kardeşlerimizin Risale-i Nur'la ciddi alakaları ile beraber bir kısmını Arapçaya tercüme edip neşretmek niyetlerinizden fevkalade memnun olduklarını ve mübarek İslam cemaatlerinin Urfa'daki nur şakirtleriyle ve nur eczalarıyla himayetkârâne alakadar olmasını yazmaklığımızı bizlere emretmiş bulunuyorlar. Ey aziz ve necip kavmi Arap'ın nurani azaları! Tarihin âmâkına gömülen ve maziden istikbale atlayan ecdatlarımıza, bu millet-i İslam'ı parçalamak için 1400 seneden beri hücum eden küffar orduları, en nihayet birinci harbi umumide emellerine muvaffak oldular. Türk ve Arap iki hakiki Müslüman kardeşin 1000 senelik sarsılmayan muhabbetlerini pek çok desiselerle, yalanlarla söndürdüler. Ehli İslam'ın ve nevi beşerin medar-ı fahri ve bütün mevcudatın sebebi hilkati ve bütün füyuzat-ı ilahiyenin mazharı o Ali peygamberin Ravza-i Mutahharesine yüzler sürmek için pek büyük bir iştiyakı kalplerinde yaşattıklarına tahammül edemediler. O Ali peygamber-i zişanın küçücük bir iltifatına mazhar olmak için ruhlarına varıncaya kadar her şeylerini feda ettiklerini hazmedemediler. 1400 seneden beri zeminin yüzünde, zamanın sayfeleri üzerinde ve şehitlerin ve gazilerin beyaz kılıç kalemleriyle, kırmızı mürekkepleriyle yazıp tarihe emanet bıraktıkları medar iftiharları, muhteşem yazılarını Müslümanlara unutturmak istediler. Bu azimle yürüyen o amansız düşmanlar, pek acı işkenceler altında ezdikleri Türk ve Arap bu iki kardeşi, bir daha ittihad etmemek için en müthiş muahedelerin zincirleriyle bağladılar. Çelik zincirler altında senelerle inlettirdiler. Her türlü şenaati Müslümanlığa icra ettiler. Heyhat, inayet-i ilahiyenin tekrar yar olacağını, Risale-i Nur gibi pek büyük ve pek harika bir tefsiri Kur'an'la ve onun âli müellifi Bediüzzaman'la Müslümanlığın büyük zaferini bilemediler ve göremediler. O eserler ki vahdaniyet-i ilahiyye ile Risalet-i Muhammediyye'yi aleyhissalatu vesselam ve hakikat-ı haşriyeyi o kadar kuvvetli ve hakikatli bürhanlarla o kadar parlak bir surette ispat ediyor ki, şimdiye kadar hiçbir felsef, hiçbir alim karşısına çıkıp itiraz edememiş. Biz Türkler, seyyidleri kesretle içinde bulunan ve necip kavmi Arap olan sizlere ve sizin ecdatlarınız olan sahabi-i güzine, Allah namına, Peygamber-i Zişan hesabına sonsuz bir sevgiyi ve nihayetsiz bir hürmeti daima kalbimizde, ruhumuzda besliyoruz ve yaşatıyoruz. O âli Peygamber-i Zişan için ve onun âli dini için başta ruhumuz ve her şeyimizi fedaya hazırız. Cenab-ı Hakk'ın lütfu kereminden büyük bir ümit ile yalvarıp istiyoruz ki, sevgili üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin verdikleri haber-i beşaretle, Türk ve Arap iki hakiki kardeş millet, inşallah yakın bir atide ittihad edecek ve o ittihad sayesinde, o müthiş düşmanların Müslümanlar içine saçtıkları fesat tohumları kendi yüzlerine atılacak ve zincirler altında inleyen 400 milyon Müslümanlık yeniden hayat-ı kutsiyye-i İslamiyye ile nev-i beşerin başına geçip sulh ve müsalemet-i umumiyeyi temin edecek inşallah. Risale-i Nur'un aciz bir şakirdi Hüsrev.